Ayrım 37, Duvar, Ahmet Şık, Sayfa 305. Adalı suikastı yıllar sonra ifşa oldu. Sedat Peker video yayınları ve Twitter'da yaptığı seri paylaşımlarda geçmişinde bir takım kirli işlere bulaştığını söylese de bunların neler olduğuna dair başlangıçta herhangi bir şey anlatmadı. Peker sadece 20 Mayıs 2021'de yayınladığı "Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür" başlıklı 6. videosunda kendisiyle ilgili suç örgütünün liderine inanılır mı dediklerini belirtip Süleyman Soylu'nun kendisine pislik demesine atfen "Cami hocasının dediğine mi inanacaksın? Bu işler pis iş, pis işleri kim bilir, pislikler bilir" dedi. İddialarının benzerlerine geçmişte kendisinin de karıştığına dair bu söylemin dışında Peker, AKP iktidarını hedef alan ifşaları sırasında kendisinin içinde bulunduğu ve ne olduğunu anlatmadığı olaylara atıf yaparken ya da suç ya da suçlu kavramlarını kullanmayıp geçmişte çeşitli günahlar işlediğini söylemekle yetindi. Peker, AKP'nin uzun yıllara yayılan iktidar dönemine ait suç ilişkilerini anlattığı video serilerinin başlangıcında yıllarca süren polis müdürlüğü ve valilik kariyerinden sonra siyasete girip İçişleri ve Adalet Bakanlığı da yapmış olan Mehmet Ağar'ı hedef almıştı. Mesleki ve siyasi kariyeriyle değil de bugünlerde sıklıkla konuşulan devlet, siyaset, mafya ilişkilerinin kamusal alanda en açık biçimde teşhir olduğu Susurluk çetesinin lider kadrolarından biri olan çete kurmak ve yönetmekten hüküm de giyen Mehmet Ağar, bu geçmişiyle Peker'in savaş açtığı düşman hattının en zayıf cephesiydi. Peker kamuoyu vicdanında aklanamamış biri olarak Mehmet Ağar'ı oğlu Tolga Ağar üzerinden ifşalarına dahil ederek birçok iddia dile getirdi. Bunlardan biri de Ağar'ın Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın faili hala meçhul bırakılan bir suikastla öldürülmesindeki rolüne ilişkindi. Sedat Peker 23 Mayıs 2021'de yine YouTube'da yayınladığı "Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar" adını verdiği 7. videosunda katledilen gazeteciler Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu ile Kürt iş insanları cinayetleriyle ilgili iddialarda bulundu. Peker cinayetlerle ilgili eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret ettiği videosunda kardeşi Atilla Peker'in de sürece dahil olduğunu belirtti. Ağar ve Eken'in Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi istemeleri üzerine kardeşi Atilla Peker'i gönderdiğini söyledi. Kardeşiyle Korkut Eken'in Kıbrıs'a gittiklerini ancak Kutlu Adalı'yı öldüremeden döndüklerini belirten Peker, sonradan Korkut Eken ile görüştüğünde başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünü söylediğini aktardı. Susurluk ekibi sahnede. Kutlu Adalı, Peker'in derin devletin başı olmakla suçladığı Mehmet Ağar'ın Refah Yol Koalisyon Hükümeti'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemde 6 Temmuz 1996'da düzenlenen bir suikastla öldürülmüştü. Emekli Yarbay Korkut Eken de o dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyordu. Eken'i polis teşkilatına katan da Mehmet Ağar'dı. 1974 Kıbrıs Savaşı'na da katıldığı askeriyeden 1987'de kendi isteğiyle yarbay rütbesiyle emekli olduktan sonra kısa bir süre MİT Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Korkut Eken, 1993 yılında dönemin Emniyet Genel Müdürü Ağar'ın daveti üzerine polis teşkilatında görev almıştı. Eken, Emniyet Genel Müdür Müşaviri oldu. 1993-1996 yılları arası bu dönemde Susurluk skandalında kendilerinden sıkça bahsedilen polis özel harekat timlerinin eğitiminde de görev yaptı. Ağar gibi Korkut Eken de Susurluk çetesi davasından hüküm giyerek hapis yattı. 12 Şubat 2001'de İstanbul Altınoğlu DGM'de karara bağlanan davada Eken, çete kurmak ve yönetmek suçundan 6 yıl ağır hapis cezasına mahkum edilmişti. Adalı suikastını anlattığı videosunda Peker, "Biz o zaman Korkut Eken, Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Genciz, vatanseveriz. İşte şu PKK'ya yardım ediyor diyorlar ama genelde iş adamlarına yönlendiriyorlar bizi. Faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım." Bugün yetişmez dedikten sonra Kutlu Adalı suikastine ilişkin iddialarını şöyle anlattı. "Bana dedi ki Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Bana iki tane profesyonel lazım. Dedim ki abi sana öz kardeşimi vereceğim. Atilla Peker'i dedim. Uzmandır dedim. THY bilet hard disklerini atmıyor. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım, Atilla Peker'in kullandığı sahte kimlik ve pasaporttaki isim. Bu cinayetten ne kadar önce gittiler? Allah'a şükürler olsun. Onun yani Kutlu Adalı'nın kanını bize nasip etmedi. Namuslu adam, bugünleri görmüş adam, bunun için çalışmış. Rumlara falan satacağı yok ülkeyi, hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik, milleti coşturuyor, herkesi birbirine sokturuyorlar. Allah'a şükürler olsun, geldiler 3-4 gün sonra, denk gelememişler. Korkut abiyle konuştuk, sonra tekrar gideceğiz dedi. Sonra orada bunlara bağlı olan başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, halloldu dedi. Atilla Peker kanser ameliyatı oldu, evde yatıyordu. Allah'a yemin olsun böyle oldu. Başbakan'dan gizlenen tatbikat görünümlü baskın. Kutlu Adalı İkona Müzesi olarak değerli eserlere ev sahipliği yapan Aziz Barnabas Manastırı'nda yaşanan silahlı bir baskını araştırmasının ardından tehditler aldığını açıklamıştı. O dönemde Kıbrıs gazetelerinde çıkan haberlere göre Gazi Mausa'daki İkona Müzesi olarak kullanılan 5. yüzyıldan kalma Aziz Barnabas Manastırı'na 14 Mart 1996 günü bir baskın düzenlenmişti. Aziz Barnabas Manastırı 1974 sonrasında İkona Müzesi'ne dönüştürülmüş, Hristiyanlık için büyük önem taşıyan ikonalar ve eserler burada koruma altına alınmıştı. İddialara göre 19 sıralarında iki beyaz Renault Toros, bir kırmızı Isuzu Jeep ve bir Vitara marka araçla Ortodoks Hristiyanlar için büyük önem arz eden Aziz Barnabas Manastırı'nı basan maskeli ve silahlı kişiler 3 nöbetçiyi saf dışı edip bir odaya kilitlemişti. Baskını yapan 12 kişi gece 23'e kadar kaldıkları manastırda milyonlarca dolarlık ikonlara dokunmamışlar, ancak müze dışında bulunan Aziz Barnabas'ın mezarını kazıp 12 basamak aşağıya indikten sonra bir şeyler çıkarıp götürmüşlerdi. Müzeye yapılan baskın ancak ertesi gün sabah saatlerinde KKTC polisine bildirilmişti. İddialara göre 1974'teki savaşa katılan bir binbaşı, Rumların evlerinden, kilisesinden, bankasından, kuyumcusundan ganimet olarak toplanan altın, gümüş, elmas, pırlanta gibi mücevherleri Aziz Barnabas'ın mezarının olduğu mağaraya gömdürmüştü. 1974 sonrasında generallik rütbesine yükselen ve emekli olan askeri yetkili, yıllar sonra söz konusu olayı birileriyle paylaşmış, sonrasında da bu büyük soygun gerçekleşmişti. Olayın duyulmasından sonra Kıbrıs Rum tarafı da konuya dahil olmuş, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerek Birleşmiş Milletleri devreye sokmuştu. Kıbrıs Türk basını, özellikle muhalif yerel basın, günlerce Aziz Barnabas baskını üzerinde durdu. Baskın saat 19 sıralarında askeri araçlarla manastıra gelen ve küçük çaplı bir tatbikat yapacaklarını söyleyen Albay Cahit Koparır komutasındaki silahlı 10 asker ve 2 çavuş tarafından gerçekleştirilmişti. Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra Doğu Perinçey'in partisinin siyasi faaliyetlerine yer alan Koparır, Bolu Komanda Tugayı'na bağlı olarak 1974 Kıbrıs Barış Savaşı'na üsteğmen rütbesiyle katılmıştı. KKTC meclisinde 1997 yılında kurulan Sen Barnabas Manastırı'na yapılan silahlı baskın hakkında Meclis Araştırma Komitesi raporunda da anlatılacağı üzere bekçiler Albay Koparır'a itiraz etmemişlerdi. Bekçiler albayla birlikte içerideki bir odada alıkonulurken manastıra bir de sivil araç gelmişti. Bekçilerden biri aracın marka, renk ve plakasını aklında tutmuştu. CV-765 Renault Toros. Komite bu aracın kaydına bakmış ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na ait olduğunu tespit etmişti. Bu arada bekçiler saat 21'de Magusa polisine vukuat olmadığını bildirmişler. Gelen askerler ile sivil araçtan meclis komitesine göre bekçiler gece boyunca herhangi bir zorlamayla da karşılaşmamışlardı. Rapora göre tatbikat amaçlı gelen Albay Koparır, komutasındaki askerler ve beyaz Toros'takilerin işi saat 23 gibi bitmiş, yani 4 saat boyunca orada bir şeyler yapılmıştı. Gece herhangi bir şey görmeyen bekçiler sabah mezar odasının orijinal giriş kısmı olan kuzeydoğu tarafında kazı yapıldığını fark edince eski eserler dairesi yetkililerine haber vermişti. daire müdürü ve bölge sorumlusu baskınla ilgili ne Mausa polisinin ne de Mausa bölge komutanlığının ne de güvenlik kuvvetleri komutanlığının bilgi sahibi olduğunu tespit edebilmişlerdi. 14 Mart'ta yaşanan bu esrarengiz olay bir gün sonra basına yansımış, yetkililer tam 5 gün boyunca suskun kalmıştı. 19 Mart günü emin KKTC hükümetinden Aziz Barnabas Manastırı'nda yaşananların bir baskın değil, askeri operasyon olduğu açıklaması yapıldı. Dönemin Başbakanı Hakkı Atun, olayla ilgili gerekli araştırma ve incelemenin yapıldığını belirttiği açıklamasında, olayın güvenlik güçlerimizin aldığı ciddi bir ihbar üzerine gerçekleştiren bir operasyon olduğu belirlenmiştir. Ortaya çıkan gerçek duruma göre İkon ve Arkeoloji Müzesi'nde herhangi bir hasar ve kayıp olmadığı gibi alınan ihbarın doğruluğunun saptanmasına yönelik araştırma dışında herhangi bir eylem de söz konusu değildir dedi. Ancak operasyon nedeni olarak gösterilen ciddi ihbarın ne olduğunu araştırma komitesi de dahil kimse öğrenemedi. O dönemde ortalığa saçılan iddialara göre Barnabas Manastırı'na silahlar gömüldüğü ihbarı yapılmış, doğruluğunun saptanması için de operasyon gerçekleştirilmişti. KKTC Meclis Araştırma Komitesi'nin raporuna göre ciddi ihbarın ne olduğunu bilenler meclise de bilgi vermemişti. Komiteye verdiği ifadede dönemin Başbakanı Atun, olayı basından öğrendiğini ve operasyon düzenleneceğinden önceden haberi olmadığı gibi ciddi ihbarın ne olduğu hakkında kendisinin de bilgi sahibi olmadığını söyleyecekti. İhbarın ne olduğu hakkında tatmin edici bilgiye sahip olduğunu belirten dönemin KKTC Başsavcısı Akın Sait ise Başbakan Hakkı Atun'un da ciddi ihbarın ne olduğu hakkında bilgisi olduğunu sandığını söyledikten sonra "Bu bilgiyi söylemem doğru olmayacağı için açıklayamam," diyecekti. Asker ve sivillerin birlikte görev aldığı baskını düzenleyenlerin komuta merkezi olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ise kendilerini davet eden komiteye yanıt bile vermemişti. Atun ve Sait'in komiteye söylediklerine göre Manastır baskını ile ilgili polisin başlattığı soruşturmanın sözlü talimat ile sonlandırılması da normaldi. Çünkü ortada soruşturulacak bir şey yoktu. Mendi tehdit değil, iyi kabul görmüş uyarı. Ne olduğu meçhul büyük soyguna önem atfeden ve arkasında devlet güçlerinin parmak izini arayan basın kuruluşlarının başında Kıbrıs Türk Solu'nun önemli gazetesi Yeni Düzen ve bu gazetede haftanın 3 günü köşe yazıları yayımlanan Kıbrıslı düşünür, şair, araştırmacı ve gazeteci Kutlu Adalı geliyordu. 1954'ten itibaren Rauf Denktaş'la birlikte mücadele eden, bir dönem özel kalem müdürlüğünü üstlenen Adalı, 1974 yılında yaşadıkları politik ayrışmadan sonra muhaliflerin safına geçmişti. Kıbrıs Savaşı'nın ardından eşi İlkay Adalı ile birlikte direnişteki hizmetlerinden dolayı madalya da alan Adalı, Nüfus Kayıt Dairesi Kimlik Kartları Bölüm Başkanlığı görevine getirildi. 1979'dan 1986'ya kadar da KKTC Turizm Bürosu danışmanlığı yaptı. İlkay Adalı eşinin ölümünden sonra bulduğu bir evraktan Kutlu Adalı'nın 1975 yılında Kıbrıslı muhaliflerin adada Türkiye'nin derin devlet yapılanması olarak gördüğü sivil savunma örgütüne katıldığını da öğrenir. Böyle bir geçmişe sahipken muhaliflerin safına geçen Adalı, olaydan birkaç gün sonra Yeni Düzen gazetesinde kaleme aldığı yazısında, tarihi Manastır'daki baskında kullanılan ve plaka, model ve renkleri kaydedilen araçların KKTC'nin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na ait olduğunu saptandığını bildirdi. Adalı 17 Mart 1996 tarihli yazısında o dönem albay rütbesiyle Kıbrıs Türk Sivil Savunma Teşkilatı'nın başkanlığını yürüten Galip Mendi'nin komutasındaki askeri birimleri baskından sorumlu tutuyordu. Hükümetin açıklamasından sonra kaleme aldığı yazılarda da Barnabas Manastırı baskınında Türkiye ve Kıbrıs'taki derin devlet ile askeri vesayet rejiminin rolüne dikkat çeken Adalı, Albay Mendi'nin yanı sıra dönemin KKTC iktidarını da suçluyordu. Türkiye ile KKTC arasında sürdürülen ana vatan yavru vatan politikasını sert biçimde eleştiriyordu. Bu eleştiriler geçmişte Denktaş'la yol arkadaşlığı yapmış, devletin ve yönetim mekanizmasının içinde bulunmuş Adalı'dan gelince yazdıkları daha bir dikkat çeker hale gelmişti. söz konusu yazılarının ardından adalı ve ailesine tehdit içeren telefonlar gelmeye başlamıştı. İddiaya göre tehditlerin merkezi Kıbrıs Sivil Savunma Örgütü ve o günlerde örgütün başında olan Galip Mendi'ydi. Adalı suikastı ile ilgili İHAM'da görülen davada tanık olarak ifadesi alınan Mendi'nin iddiasına göre ise Adalı'ya mesaj gönderip iddialarının doğru olmadığı ile ilgili uyardığı, iyi karşılanan bir telefon görüşmesiydi bu. Kutlu Adalı'yı tehdit etmediğini söyleyen Galip Mendi'nin 2003 Haziran ayında Lefkoşa Ara Bölgedeki Ledra Palace Oteli'nde İHAM yargıçlarınca alınan ifadesi dava tutanaklarında şöyle yer aldı. Tanık basın dairesindeki çalışma arkadaşlarına gazeteye telefon açmaları ve onlara teşkilatın Aziz Barnabas olayı ile ilişkili olmadığını söylemeleri talimatını vermiştir. Çalışma arkadaşlarından biri bu mesajı gazeteye, muhtemelen yazı işleri müdürüne uygun bir dille iletmiş ve tanığa mesajın iyi kabul gördüğünü geri bildirmiştir. Mendi İHAM yargıçlarına verdiği ifadede Barnabas baskınını da kabul ederek konunun gizli bir operasyon olduğunu söylemişti. Operasyonun adadaki barış kuvvetleri tarafından PKK'ya yönelik düzenlendiğini öne süren Mendi, başında bulunduğu Sivil Savunma Teşkilatı'nın yani SST'nin bu operasyona sivil araç tahsis ettiğini söylemişti. Yargıçlara sen Barnabas konusu size göre bir olaydı, bana göre bir faaliyetti diyen Mendi, San Barnabas olayı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nı ilişkilendirme çalışmaları oldu. Hatta Kutlu Adalı Bey'in öldürülmesini bu San Barnabas'taki faaliyet ile ilişkilendiren kişiler oldu. San Barnabas o dönem Barış Kuvvetleri Komutanlığımızın yaptığı huzura yönelik, teröre yönelik faaliyetlerden bir tanesiydi. PKK terör örgütünün bir bağlantısı da maalesef Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Rum kesimiydi. O zaman yapılan Barış Kuvvetleri tarafından PKK'ya yönelik bir operasyondu. Biz sadece araba tahsis ettik dedi. Tehditlerin ardından gelen cinayet. Hem haberlerden hem de Adalı'nın yazılarından rahatsız olan birileri Yeni Düzen gazetesine ve Adalı'ya tehdit mesajları göndermeye devam ediyordu. Adalı'da 2 Nisan 1996'da telefon ve mektuplarla kendisi ve ailesinin tehdit edildiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan 3 ay sonra 6 Temmuz gecesi Kutlu Adalı Lefkoşa Kızılbaş Mahallesi'nde evinin bulunduğu Ardıç Sokak'ta saldırıya uğradı. Adalı saat 22.30 sıralarında evine doğru yol almaktayken sokağı aydınlatan ışıklar birdenbire kararır. Karanlıkta beliren birkaç kişi çevresini sardıkları gazeteci Adalı'yı darp ederken komşuların duyumlarına göre içlerinden birisi de ölmeyi hak ettiğini söylemektedir. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen süre içinde karanlık sokakta silah sesleri yankılanır. Saldırganların kaybolmasından hemen sonra aydınlatma ışıkları çalışmaya başlayan sokakta 60 yaşındaki Kutlu Adalı sol şakağından vurularak öldürülmüş halde yatmaktadır. 14 Ağustos 1996'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan söyleşide İlkay Adalı vurulduğu zaman sokak ışıklarını kesiyorlar. Sokak ışıklarının kutusu sivil savunmanın duvarında zaten. Sadece bizim evin ve vurulduğu sokağın ışıklarını kesiyorlar diyecekti. Fail yine meçhul. Uzi marka silahlarla gerçekleşen suikastın faillerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılır. Dönemin iktidarına yakın Kıbrıs gazetesi 8 Temmuz 1996'da yayımladığı haberde Kutlu Adalı cinayetini Türkiye'de ardında devlet olduğu düşünülen faili meçhul suikastların bilinen örgütü Türk İntikam Tugayı'nın üstlendiğini duyurdu. Milliyetçi Tandanslı Birlik gazetesinde Timur Ali imzasıyla yayımlanan bir yazıda Kutlu Adalı dernek tarafından bir köpekmiş gibi yok edilmelidir ifadelerinin geçtiğine dair Milliyet gazetesinde bir haber de yayımlandı. Yazının Timur Ali Mahlas ismini kullanan ve merkezi Türkiye'de olan Milliyetçi Düşünce Derneği'nin genel başkanı Erhan Arıklı tarafından yazıldığı iddia edildi. Daha sonra yeniden Doğuş Partisi'nden milletvekili olan ve başbakan yardımcılığı da yapan Arıklı, o dönemde Birlik Gazetesi'nde yazı yazmadığını ve Timur Ali ismini hiçbir zaman kullanmadığını belirterek o zaman da bugün de iddiaları hep reddetti. Bir kadın İlkay Adalı'ya telefonla yaptığı ihbarda ise cinayeti Albay Orhan Ceylan'ın talimatıyla Sivil Savunma Örgütü'ne mensup Hüseyin Demirci'nin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kıbrıs polisinin benzer ihbarları sıklıkla yapması nedeniyle bildiği ihbarcı kadın güvenilir bulunmasa da demirci bu ihbardan sonra sorgulandı. Ancak demircinin suikast gecesi Lefkoşa dışında iki polis şefiyle yemekte olduğu anlaşılırken Albay Orhan Ceylan'ın da olayla ilgisi tespit edilemedi. İHAM'daki davanın karar metninde ise Ceylan ve demircinin olaya karışmış olabileceğine yönelik soruşturmanın tatmin edici olmaktan uzak olduğu vurgulandı. Adalı'yı tehdit ettiği öne sürülen dönemin Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Albay Galip Mendi, suikasttan bir ay sonraki Yüksek Askeri Şura kararıyla 4. Özel Kuvvet Alay Komutanlığı emrine atanarak Ankara'ya döndü. Bu arada Türkiye'de 3 Kasım 1996'da Susurluk kazasıyla birlikte devletin kirleri ortaya dökülüp kontrgerilla gerçeği kamuoyunun önüne serilmişti. Kazada ölen katliam yükümlüsü Abdullah Çatlı üzerinden devletin içinde olduğu karanlık eylemler tartışılıyordu. Mehmet Özbay sahte kimliğini kullanan Çatlı'nın sıklıkla KKTC'ye gittiği ve Kutlu Adalı öldürüldüğünde de adada olduğu ihbarından da sonuç çıkmadı. Küçücük bir adada gece karanlığında düzenen bir suikastla ilgili KKTC polisi ve savcılığının yürüttüğü soruşturma, Ekim 1998'de her zamanki gibi faili meçhul denilerek karanlıkta bırakıldı. Bunun üzerine gazetecinin eşi İlkay Adalı konuyu İHAM'a taşıyarak Türkiye'ye karşı dava açtı. Kutlu Adalı'nın eleştirel yazıları ve muhalif siyasi görüşlerinden ötürü Türkiye'nin KKTC'deki uzantıları tarafından öldürüldüğü ve etkin soruşturma yapılmasının engellendiği öne sürülüyordu. 8 yıl süren davanın sonunda İHAM, Kutlu Adalı cinayetinde etkin soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etti. İHAM'daki davada tanık olarak ifadesi alınan Galip Mendi ise terfi etmeye devam etmiş, 2000 yılında Tuğgeneral rütbesiyle KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak yeniden Kıbrıs'a gelmişti. Mendi 2003'te tüm generalliğe terfi ederek Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı'na atandıktan sonra da kariyerinde yükselmeye devam etti. 15 Temmuz kalkışması sırasında Orgeneral rütbesiyle Jandarma Genel Komutanı olan Mendi, Emir Subayı ve Konya Jandarma Bölge Komutanı tarafından derdest edilmiş ancak ertesi gün kurtarılmıştı. Mendi, Ağustos 2016 Yüksek Askeri Şura kararlarıyla yaş haddinden emekli edildi. Aradan geçen çeyrek asırdan fazla zamanda bilindik iddialardan başka hiçbir şey öğrenilemedi. Barnabas Manastırı'ndaki baskında yaşananlar ve de Kutlu Adalı suikastının meçhul faillerinin o baskınla ilişkileri sır olarak kalmaya devam etti. Ya da Sedat Peker konuşana dek öyleydi. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 315.